Toprağın Sesi.
Efendim merhabalar, Toprağın Sesi'ne hoş geldiniz. Tarım, gıda, iklim değişikliği, su ve temel gıda ürünlerinin tüketimiyle insan sağlığı ilişkisini her konu başlığında ulusal ve uluslararası boyutta çok uzman konuklarla radyonuza getirmeye gayret göstereceğiz. Yanlış bilgiler var, algılar var tarım ve gıda sektöründe. Bunları biraz değiştirmeye gayret göstereceğiz. Eksik bilgilerimiz varsa tamamlayacağız ve zihninizdeki bütün soru işaretlerini silmeye gayret göstereceğiz. Tarım ve gıda endüstrisi Türkiye'de çok gelişmiş bildiğiniz gibi. Bu endüstrilerdeki son gelişmeleri toplumumuza aktarmakta en büyük görevlerimizden biri olacak Toprağın Sesi programında. Efendim ilk programımız tabii ki tarımsal üretimin, yaşamın kaynağı tohumdan başlamak istedik ve Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer Güler'i davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı, stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
Hoş bulduk Umut Bey, teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olunuz. Hem 2023 yıl sonu değerlendirmesini yapacağız, hem 2024 ve yeni yüzyılımızda bizleri neler bekliyor, biraz bunu konuşacağız. Az önce de söyledim, küresel ısınma ve kuraklık dediğimiz zaman birincil konuların başında tabii ki tohum geliyor. Siz geçtiğimiz iki hafta önce 11-14 Aralık'ta Antalya'da yeni yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi yaptınız. Bu zirvede de zaten az sonra gündeme getireceğimiz konuların hepsi de konuşuldu. Yanlış bilgiler var toplumda Sayın Başkan. Siz de yıllardan beri bunlarla mücadele ediyorsunuz. GDO'dur, hibrittir, sertifikalı tohumun önemidir, ata tohumlardır. Bütün bunları konuşacağız. Yine tohumculuk sektörüyle ilgili hem Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın bazı müjdeleri oldu yine tohumculuk zirvesinde. Bunları konuşacağız sizlerle. Tekrar teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Tamam, tohum diyeceğiz ama tarımdan başlayalım istiyorum ben. 2023 yılında gelene kadar Türkiye tarım sektöründe özellikle son 20 yılda ben sizin ifadelerinizi de okudum, eski basın açıklamalarınızı. Bir sessiz devrim yaşadı tarım sektörü. Biraz bunu değerlendirelim. Hem tarımsal üretim hem de çiftçi bazında efendim. Şöyle son 15-20 yılı değerlendirdiğinizde, siz aynı zamanda bir çiftçisiniz de, bunu da gururla söyleyeyim. Evet. O açıdan da yaklaşırsanız çok sevinirim efendim. Nasıl geçti şimdiye kadar şu son 15-20 yıl tarım sektörü açısından?
Evet, öncelikle Umut Bey, ülkemizin güzide ve köklü kuruluşlarından olan TRT'de bugün sizin programınızdan bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Yine Toprağın Sesi programında da başlayan ilk programda sizlere ve dinleyicilerimize buradan saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum.
Sağ olun.
Tabii biz hep şunu ifade ediyoruz, bitkisel üretimin temeli diyoruz, tohumculuktan başlar. Yıllardır tohumculuk sektörünün güçlenmesi için birçok çalışmalar yapılmış. Her zaman ifade ediyoruz, özellikle son 20-25 yılda daha önce devlet eliyle yürüyen tohumculuk faaliyetleri, özellikle 1980 yılından itibaren özel sektöre açılmış ve gerçek manada profesyonel bir zemine 2006 yılında 5550 sayılı özel bir kanunla, tohumculuk kanunu kurulmasıyla birlikte ciddi bir ivme kazanmış. Özellikle 15 yıldır sessiz bir devrim yarattığı noktasındaki söylemimiz de tam olarak da oradan geliyor. Çünkü son 15 yılda sayısal rakam verilerine göre, bizler hepsi diyorsunuz ya, bizler söylemiyoruz, rakamlar
konuşuyor diyoruz, evet.
Evet, rakamların bize söylediği şey, evet sessiz bir devrim yaptık. Tohumculuğun ve ülkemizdeki bitkisel üretimin yeterli hale gelmesini ilk hedefimiz olarak, bitkisel üretimde %100 yeterlilik hedefimiz vardı. Bugün %97'ye geldiğini görüyoruz. Kendi kendimize yeterli hale geldiğimizi görüyoruz.
Bu oran önemli Sayın Başkan. Kusura bakmayın, bir virgül koyayım. Yani %97 oranında Türkiye tohumculukta kendine yeterlidir mi demek istiyorsunuz? Çünkü
evet,
bunun tam aksi kanılar toplumda hala, başta sosyal medya olmak üzere dolaşıyor. Bunu bir silelim o zaman. Yani %97 çok büyük bir oran ve diğer sektörlere baktığımızda bu oranlar hayal bile edilemez. Tarım dışı sektörlere baktığımız
Bakın,
zaman.
Bakın Umut Bey, 1980'de bu oran %28'di. Yani biz %72 dışa bağımlıydık. Bugün bizim dışa bağımlılığımız kalmadı diyor. %97'deki rakamın esprisi orada.
Bu.
Yani biz her alanda, her ürün grubunda neredeyse %100'ünde biz tamamen kendimize yeterli hale geldik. Yani siz bugün ülkenin bütün kapılarını kapatsanız kendi kendinize yeterli hale gelebilecek, kendi ülke insanını besleyebilecek düzeydesiniz. Üretiminiz şu anda sayısal olarak da değerlendirdiğiniz zaman yeterli.
Anladım. Şimdi Sayın Başkan, sizi yormayayım. Ben bazı notlar da çıkardım. Şimdi tohumculuk sektörü 2023 yılında %173 bir dış ticaret fazlası sağlamış. Ama sonuçta bu şu demek: biz ithalatta yapıyoruz. Dinleyicilerimizin aklına şu soru gelebilir. Şimdi Hacı Ömer Güler Başkan %97 oranında kendimize yetiyoruz dedi, ama biz o zaman neden tohum ithal ediyoruz? Hala sorusu akla gelebilir. Nasıl cevap verebiliriz buna?
Şimdi Umut Bey, aslında bu sorduğunuz soruya şöyle bir örnekle de girmek lazım. Şimdi bir Hollanda örneği verilir. Hep şöyle ifade edilir: Konya kadar yüz ölçümü olmayan bir ülkenin nasıl olur da milyarlarca dolarlık tarım ihracatı yapar? Hep bu
Bu
sorgulandı,
sorumuz,
hep bu
evet.
örnek gösterildi. Elbette biz işin başında hedefimiz, hayallerimiz, vizyonumuz da tam da üretim üzerineydi. Şimdi üretime odaklanan bir ülkenin yeterli sayısal çoğunluğu elde ettikten sonra da markalaşıp bütün dünyaya bunu pazarlaması gerekiyor. Hollanda da tam olarak bunu yaptı. Yani bunlar tamamen kendi
Üretimleri
üretiminden
değil
değil,
diyorsunuz.
elbette özellikle hayvansal üretimde ve bitkisel üretimde al satı ve markalaşmayı başarmış ve tamamen dışarıdan alıp kendi markasıyla da dünyaya pazarlayan bir ülke konumuna gelmiş bir Hollanda'dan bahsediyoruz.
Türkiye'nin de eksiği bu mu? Markalaşma mı
Evet,
efendim?
çalıştaylarımızda ve söylemlerimizde hep bu ifademi duyarsınız. Markalaşma şu anda ilk hedefimiz. Yani biz belli bir üretim sayısal çoğunluğu elde
Sağladık.
ettik. Ama bundan sonra markalaşıp az önce dediniz ya %173'e geldik. Evet, biz ihracatımızı şu anda katlamış vaziyetteyiz. %73 ihracat
Fazlamız var.
fazlası veren bir ülkeyiz. Peki bunun sürdürülebilirliğini sağlayabilmeniz ve geleceğe daha güvenle bakmanız için ne yapmanız lazım? Markalaşıp ve ihracat yollarınızı tıkamamanız lazım. İhracat yaptığınız ülkelerde kalıcı olmanız lazım. Onun için markalaşma lazım. Diğer bütün ürün gruplarında, sadece tohumda ve diğer şeylerde değil, bitkisel üretimde elde ettiğiniz her ne varsa hepsinde markalaşıp dünyaya bu şekilde tahakkümünüzü hissettirmeniz lazım.
O zaman markalaşma sürecini tamamladığımızda ithalatımız da azalır, hatta yok seviyesine gelir mi diyorsunuz?
Kesinlikle öyle. Bir de şu var:
Buyurun.
bütün dünya ülkelerinde bu böyledir. Her ülke hem ihracatçı hem ithalatçı konumdadır. Ülkemiz de bu konumda.
Küreselleşen dünyada bu şart
Yani
zaten. Başka
kesinlikle
türlüsü
verim
olmaz.
ve kalitede kendinize yeterli olmadığınız ürün gruplarındaki serbest piyasa koşullarından bahsediyoruz. Serbest ekonomide verim ve kaliteyi sağlayamadığınız ürünleri de ithal etmek durumundasınız. Yani bunun bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin son derece yaptığı rutin bir iştir aslında. Ama burada önemli olan ne kadar az ithal etmek, yani bunu minimize etmek.
Tabii ki.
Bunu minimize ettiğiniz zaman hem ülkenin gelirleri açısından hem döviz girdisinin çıktısının dengelenmesi
Mesela
açısından
açısından.
cari açık konusunda ülkemize olumlu katkılar olacaktır.
Anladım. Şimdi Sayın Başkan, siz de söz ettiniz, ben de girişte söyledim. Ben de yeni yüzyılda Türkiye Tohumculuk Zirvesi'ne katıldım. Orada temel konulardan bir tanesi de tabii son zamanlarda etkilerini şiddetle hissettiğimiz hani küresel ısınma ve dolayısıyla kuraklıktı. Orada sadece o çalıştayda değil, öncesinde de hep şöyle bir izlenim var. Yani biz kuraklığın etkilerinden en az boyutta etkilenebilmemiz için kuraklığa dayanıklı ya da toleranslı diye teknik insanların ifade ettiği tohumlara ihtiyacımız var ve bunun olması için de araştırma geliştirme çalışmalarına daha yüksek kaynak aktarmak gerekiyor. Siz de Çalıştay'da vurgulamıştınız. Çalıştay'a 7 tane genel müdür katıldı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Onlar da vurguladılar. Peki Türkiye bu konuda Ar-Ge konusunda nerede? Özellikle tabii ki söylediğim gibi kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi açısından.
Evet, şimdi Umut Bey, biz hep şunu söyledik. Hep başarılarımızla övündük ama hep eksiklerimizin konuşulmasını istedik aslında.
Evet.
Yani çalıştayımızın da asıl amacı geleceğe dair vizyonumuzu, geleceğe dair stratejilerimizi oluşturacak, katkı sunacak görüşlerin, katkıların verilmesiydi. Yine üyelerimiz, sektör temsilcilerimiz, paydaşlarımız ve bakanlığımızın bürokratları, bakan yardımcımız da dahil, Sayın Bakanımız da orada bir video mesajı vardı. Bu tohumculuk sektörüne bakış açısını da gösteren bir video mesajdı. Hepimizin ortak amacı kendi kendimize yeterliliği sağladık. İhracat noktasında da %73 fazlamız var ama dünya dengesi hızla değişiyor. Özellikle kuraklık ve değişen dünya dengeleri, pandemiler, felaketler ki ülkemizde derinden etkileyen felaketleri bu 2023 yılında gördük. Hepsinin üst üste geldiği bir ortamda geleceğin de bu olayların yaşanacağını öngördüğümüz için o günlere hazır olmamız lazım.
Evet.
Ve Ar-Ge'nin de önemi işte orada ortaya çıkıyor. Yani siz bilimi ve teknolojiyi sürekli elinde bulunduran ve bu bilim ve teknolojiyle birlikte sürekli bitki ıslahları yapan, bitki çeşitlerini ıslah eden, verim ve kalitesini arttıran bir döngüyü oluşturmak durumundasınız. O stratejiyi oluşturmak durumundasınız. O stratejileri oluşturmak adına da biz tohumculuk zirvemizi düzenledik ve oradaki çıktılarla bundan sonraki yol haritamızı oluşturan o çıktılarla birlikte de geleceğe daha güvenle bakan ve ülke gıda güvenliğini sağlama alan bir sektör olmayı hayal ediyoruz ve o konuda çalışıyoruz.
Peki başkanım, özür diliyorum, şunu soracağım. Türkiye bu açıdan şimdi geçmişte tabii yatırımlar yapıldı. Siz söylediniz, hani 1980'li yıllardan itibaren özel sektör gelişmeye başladı. Şimdi 2023'e geldik. Yeterlilik oranımız işte %97, %73 dış ticaret fazlamız var. Ama hani sınırlar kapansa biz kendi kendimize yeteriz dediniz ama bu kuraklığın şiddeti artarsa da aynı şeyi gönül rahatlığıyla şu imkanlarla söylemek mümkün mü? Yoksa Ar-Ge kaynaklarının artık hani radikal bir biçimde artması mı gerekiyor, ne dersiniz?
Elbette o konudaki eksiklerimizi de konuştuk. Yani şu anda devlet enstitülerinde, özel sektörde ciddi ıslah çalışmaları var. En önemlisi rekabetçi bir dünyada yaşıyorsunuz. Yani bütün dünya ülkeleriyle bu konuda rekabet etmek durumundasınız. Yani tohumculukta ve bitkisel üretimde bizden 150 yıl önce bu çalışmaları yapan ülkelere göre son 25 yılda ciddi bir aramızdaki farkın kapandığını görüyorsunuz.
Başkanım, yani, yine bir virgül, çok özür diliyorum. Bu mesajlar önemli. Tohumculukta bizden daha gelişmiş olan ülkelerin 100-150 yıl önce bu işe başladığını söylüyorsunuz. Biz 25 yılda bu açığı kapatabildik diyorsunuz.
Kesinlikle.
O zaman bu ivme devam ederse çok bir sorun gözükmüyor diyebilir miyiz?
O ivmeyi arttırarak devam etmemiz lazım. Bizim durma şansımız yok. Yani aynı oranda o rakip ülkelerimiz de aynı oranda çalışıyor.
Ha.
Bizim onlardan iki kat efor.
Onlar da durmuyorlar yani.
Onlar da durmuyor. Dünya da durmuyor. Böyle bir dünyada, böyle rekabetçi bir zamanda, dengelerin, iklimlerin, pandemilerin, felaketlerin konuşulduğu bir dünyada sizin durma şansınız yok. Yeterli mi peki? Yeterli değil maalesef. Bizim ülkemizde Ar-Ge'ye ayrılan bütçe hala %1'in altında. %0.8, 0.9 civarında.
Kaç olması lazım?
Gelişmiş
mesela
ülkelerde, Avrupa ülkelerinde %2,5. Hatta Güney Kore gibi ülkelerde %4, %5 civarında. Yani biz şu anda %2'lik payla dünyada 11. sırada yer tutuyoruz. Ama bizim hedefimiz ilk 5'in içine girmek. Çünkü biliyoruz ki ilk 5'in içine giren ülkeler gelecekte gıda güvenliğini daha sağlam almış ülkelerdir. Ve hep söylüyorum ya, gelecekte gıda üzerinden insanlar köleleştirilecek. El açan bir ülke olmayacağız o dönem. Biz eli güçlü olan ülkelerden olmamız lazım ki bakın bugün bütün sektörlerde olduğu gibi ülke bitkisel üretimi de ciddi bir ivmenin içerisinde diyoruz. Nasıl savunma sanayisi ya da başka bir sanayimiz koşarak yoluna devam ediyorsa yine bitkisel üretim ve tohumculuk sektörü de aynı oranda koşan bir sektör halinde şu anda. Eksikliklerimiz yok mudur? Elbette çok fazla var. Ama bu eksikliklerimizi görerek, telkin ederek, katkı sunarak giderebiliriz ve çok çalışarak giderebiliriz. Biz işte o çalışmanın içerisinde gönüllü olan insanlardan hep beraber ülkemizin güçlü bir ülke olması için gayret etmeye, koşmaya devam edeceğiz. Belli bir sayısal çoğunluğu elde eden ülkelerin artık niteliklerinin arttırılması lazım diyoruz. Ve biz o nitelikleri arttırmanın yollarını hep birlikte aramak suretiyle de çalışmak suretiyle de gidermeye çalışıyoruz.
Peki şimdi Sayın Başkan, belki dinleyicilerimizden bir bölümü Türkiye Tohumcular Birliği'nin yapısını bilmeyebilir. Ben birkaç cümleyle anlatacağım, detaylarını size bırakacağım. Bildiğim kadarıyla 7 alt teşkilattan, 7 alt birlikten oluşuyor. Az önce söylediğiniz Ar-Ge çalışmaları, yani bitki ıslahı önemli. Bitki ıslahçıları alt birliğimiz var. Tohum dediğimiz zaman biz sadece o çekirdek diye bildiğimiz tohumu anlarız ama sebze fidesi de, meyve fidanı da aslında tohum içerisinde. Süs bitkileri de öyle. Bunu yetiştiren çiftçiler var, bunun sanayicileri var. Tüm Türkiye'ye dağıtan dağıtıcıları var, tohum bayileri dediğimiz. Bu şekilde 7 tane alt teşkilattan oluşan, 80 bin dediniz değil mi? 80 bine yakında 80 bir üye var. Bu çok geniş bir aile aslına bakacak olursanız. Bu tüm bu ailenin bir başarısı mıdır aslında az önce söylediğiniz o sessiz devrim? Ne dersiniz?
Kesinlikle tek başına yapılmış bir iş değildir. Paydaşlarımızla, bütün alt birliklerimizle başardığımız bir iştir. Bakın 5553 sayılı kanunla kurulmuş Türkiye Tohumcular Birliği, ülkedeki kamu meslek kurumu, meslek örgütleri arasında yapısı en mükemmel olduğu STK'lardan bir birisidir. Tanesi. Kesinlikle öyle. Bugün bitki ıslahçılarımız bizim bünyemizde. Bugün verim ve kaliteyi artıran fidecilerimiz bizle birlikte. Bugün 75 milyar dolarlardan 125 milyar dolar ihracatı katkı sunan süs bitkiciler bizle. Hakeza 3 milyon dolardan 35 milyon dolara çıkan fidancılarımız bizle. Tohumu dağıtanlar bizle. Tohumu işleyip verim ve kalitede büyük pay sahibi olan sanayicilerimiz bizle. Tarlada alın terlerini akıtarak ürettikleri, yetiştirdikleri ürünleri bize sunan asıl emek sahipleri, yetiştiricilerimiz bizle, çiftçilerimiz bizle. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bir başarı varsa elbette hepimizin başarısı. Bir başarısızlık varsa da hepimizin başarısızlığı. Biz bu düsturu bilen bir örgütüz, bilen bir STK'yız. Bu düsturla hareket eden ama en önemlisi hayalleri olan, heyecanı olan, hedefleri olan bir sektörüz ve bu heyecanı, bu rakamları verirken de onur duyarak söylediğim bir sektörün temsilcisi olarak da burada bulunmaktan büyük onur duyduğumu da tekrar ifade
çok
etmek isterim.
Çok teşekkür ederim başkanım. Zaten hani hem 2024'ten hem de sonraki dönemden beklentilerinizi sonra alacağım. Şimdi tabii ki o bence çok verimli, bine aşkın temsilcinin katıldığı, çoğu da zaten tohum yetiştiricisi çiftçilerimizdi ama her sektöründe temsilcisi vardı. Yeni yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi'nde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı çok önemli bir mesaj verdi orada. Dedi ki, İhtisas tohum bölgeleri kuracağız. Bu biraz daha böyle profesyonel bir üretim sürecinden mi bahsetmeye çalıştı orada? Nedir efendim? Bu bence önemli müjdelerden bir tanesi buydu.
Kesinlikle şu andaki bütün projeler ülke verimli ve kaliteli ürünün, bitkisel üretimin temel taşı olan tohumun ilerletilmesiyle ilgili sağlanabileceğini en üst irademiz olan bakanlığımız tarafından da ifade ediliyor. Tabii burada bu ihtisas, tohum ihtisas organize sanayi bölgeleriyle birlikte bütün paydaşların ortak imkanlardan faydalandığı, bir arada olduğu, Ar-Ge'lerin yarıştığı bir alan düşünün. Bakanlığımızın da böyle bir projesi var. Umuyorum ki Türkiye tohum sektörüne, en önemlisi bitkisel üretime ciddi katkılar yapacak. En azından gelecekteki hedeflerimizi çok kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak bir proje, bir proje olarak önümüzde duruyor. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir. Çünkü tohum sektörünün de böyle bir projeden İhtiyacı çok var. Ciddi manada faydalanıp çalışmaların hız vereceğini düşünüyoruz.
İnşallah Sayın Başkan.
Yine bu arada hep söylüyoruz, Ar-Ge bizim en yumuşak karnımız, bu konuda desteklenmesi lazım dedik. Evet, bakanlığımızla da yaptığımız görüşmelerde ve bakanlığımızın da iradesi bu yönde. İnşallah Ar-Ge için çalışan bütün firma, ki 300'ün üzerinde bir firmamız var, araştırıcı kuruluş belgesine sahip olan firmalarımız, bu firmalarımıza 10 milyona kadar 0 faizli kredi imkanlarının 7 yıl vadeyle sunulması gibi imkanlarla Ar-Ge'ye olan ve inovasyon çalışmalarına katkıları için devletimizin böyle imkanların açılması elbette bizim de geleceğe bu konularda ciddi katkı sunacağını inandığımız projelerden birisi olarak buradan müjdemi de vermek istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yine aynı çalıştayda zirvede Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Ahmet Gümen Bey de bence çok stratejik bir cümle kurdu. Dedi ki 2024 yılından itibaren biz tarım sektöründe en büyük altyapı yatırımını tohumculuk sektörüne yapacağız dedi. Şimdi sizin tarihsel özetiniz ve gelişme hedefleriniz, Sayın Bakan'ın az önceki müjdesi ve Bakan Yardımcısının az önceki cümlesi örtüştü. O zaman yani bu önemin ve gelecekte yapılanların da yapılacakların da bir göstergesi olacak sanırım. Ciddi altyapı yatırımları bekliyor Tarım ve Orman Bakanlığı ve tohumculuk sektörü. O zaman bu cümleyi çıkartabiliriz buradan değil mi?
Çok
bu
sonucu daha doğrusu. Çok doğru özetlediniz. Ne diyoruz? Hayat tohumla başlar evet. Diyoruz. Evet, bu hayatın devamlılığı da tohumla gelecektir. Dolayısıyla tohuma olan her türlü yatırım ülke gıda güvenliğine yapılan yatırımdır.
Aynen öyle. Şimdi efendim siz de çok iyi biliyorsunuz. Aslında Anadolu coğrafyası bütün Avrupa kıtasından çok daha fazla bir endemik türe sahip. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işin gen havuzu bizde. Söylediğiniz gibi Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılmasıyla zaten kendimize yeterliyiz. Ama hep şunu da vurguluyorsunuz takip ettiğim kadarıyla. Bizim asıl derdimiz, yani Türkiye olarak bizim asıl derdimiz sadece kendimize yetmek değil. Başta yakın coğrafyamız ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere aslında dünyaya yeterli bir tohumculuk sektörü olmak istiyoruz. Gen kaynakları bizde. Az önce vurguladığınız 7 alt teşkilatın üst birliği olarak Türkiye Tohumcular Birliği ve ciddi bir altyapı bizde. Sayın Bakan'ın, Sayın Bakan Yardımcısının hem sözleri hem geçmişte yapılanlar var. Siz devrim olarak ifade ettiniz. Tüm bunları birleştirdiğimizde Türkiye, hani ilk 5'te hedefimiz var. Dünyayı olmasa bile yakın coğrafyasının teminatı olabilir mi efendim?
Umut Bey, 12 bin türümüz var dediniz. Evet. Tüm Avrupa'da 11 bin tür var.
Evet.
Yani evet, çok zengin bir çeşitliliğimiz, biyoçeşitliliğimiz var. Peki biz o biyoçeşitliliği gerekli manada koruyor muyuz? Evet, bütün gen kaynaklarımızı şu anda biliyorsunuz bizim de tohumun izinde projemizde, hı-hı, Türkiye Tohumcular Birliği olarak oluşturduğumuz bir proje, hı-hı, var. Yine devlet enstitülerimizin ve devlet eliyle yürüyen birçok projede de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Türkiye'de 2 tane gen bankamız var. Bütün genetik kaynaklarımızı orada saklıyoruz. Geleceğe daha güvenle bakabilmemiz için. Bu çalışmalar yapılıyor. Yine ıslah çalışmalarımızda bu genetik kaynaklarımız ıslahta da kullanılıyor. Bugün biz sadece Türkiye Tohumcular Birliği olarak ülkemizin tohum üretiminin yeterliliğini sağlamanın yanında yakın coğrafyamıza da ihracat yapıyoruz. Hı-hı. Bugün 132 ülkeye ihracat, hı-hı, yapan bir ülke durumundayız ve buna yakın coğrafyamızdaki ülkeler dahil, körfez ülkeleri dahil, tohumculukta birinci sırada olan Amerika dahil, Çin dahil, Fransa dahil. Yani biz dünyanın tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin konumu 4 saat içerisinde neredeyse %60'ına ulaşabilen evet, bir lokasyondayız. Bu lokasyonun avantajlarından faydalanan bir ülke olmak istiyoruz. Biz bunu başardığımızda vazgeçilmeyen ülke olacağız. Bırakın yeterli markalaşan yakın coğrafyasına ve o 4 saatlik zaman dilimi içerisinde ulaştığımız bütün ülkelerin vazgeçilmezi olacağız inşallah.
İnşallah. Şimdi efendim biliyorsunuz 2 hafta önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi de kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Burada tabii ki bu bütçe içerisinde başta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikalarının içerisinde en başta bir üretim planlaması var ve bu doğrudan doğruya tohumculuk sektörüyle yakın ilişkili olan bir konu. Bizim de yıllardan beri bu planlamayı yeteri kadar yapmadığımızı zaten devlet yetkililerimiz de söylüyor ki böyle bir proje ortaya çıkmış. Nasıl bir üretim planlaması hem tarım sektörü hem de tohumculuk sektörü için aslında elverişli olur? Nasıl bir planlama yapılması lazım önümüzdeki dönemde?
Ya Umut Bey, aslında bu sorunlar genç cumhuriyetimizin 100. yılında aslında konuşulmaması gereken konular olması gerekiyor değil mi? Geçmişe baktığımız, evet, zaman. Yani 100 yıllık bir ülkede bizim hala ürün planlamasını konuşmamız, hala doğru bilinen yanlışları konuşmamız maalesef ben ülkemize çok fazla bir şey kazandırmadığını ve geçmişte bu olayların yeterince çok doğru değerlendirmediğini düşünen insanlardan birisiyim. Tabii desteklerimiz artıyor, tarımsal desteklerimiz artıyor ama tarımsal desteklerin içerisinde bu yıl tohum desteklerinin bir miktar oransal olarak düştüğünü görüyoruz. Peki bakanlığımızın böyle bir iradesi var mıydı? Yani bakanlığımızın iradesi tohum kullanımını olabildiğince arttırmak aslında. Yani belki bütçe imkanları içerisinde böyle bir durum ortaya, zaruret ortaya çıktı ama tohum özelinde bakanlığımızın da ve ilgili paydaşlarımızın da tohuma olan desteği artırmanın çeşitli yolları aranıyor, aranmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tohum desteklerinin arttırılması, destekler sadece bir yönlendirme aracıdır.
Tabii.
Yani ürün planlamasının aslında bir
unsuru aslında, bir aracı tabii ki.
Biz ürün planlamasını gecikmiş bir proje olarak hep gördük. Ülkedeki arz talep dengesinin sadece ürün planlamasıyla dengelenebileceğini, inişli çıkışlı fiyatların bu şekilde dengelenebileceğini düşünen insanlardan, paydaşlardan birisiyiz. Bu ürün planlaması yarın ülkemizde geçimini sağlamaya çalışan birçok insanın da geçimini sağlanmasına, enflasyonun kontrolüne, en önemlisi çöpe atılan üründen tutun da fahiş fiyata satılan ürünlere kadar yaşanan olayların da önünü kesecektir diye düşünüyoruz. Yani bunun aslında çok çok öncesinde, 40-50 yıl öncesinden yapılması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ama gecikmiş bir konu, ama bugün yaptığınız her şey ülke için bir kârdır.
Tabii ki, tabii
bakanlığımız
ki
da bu konuda zaten bu tespitini yapmış ve bu konuda ilgili yönetmelikleri çıkarmış ve ilgili adımları atmış bir iradeyle şu anda yürümekte ve biz de paydaş olarak bu projeye ciddi manada destek vermeye, söylem olarak destek vermeye ya da fikir olarak destek vermeye devam edeceğiz. Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz Umut Bey.
Doğru.
Yani dünya nüfusunun, bugün 8 milyar dünya nüfusunun neredeyse dörtte birinin açlıktan öldüğünü, ama neredeyse dörtte birinin de obezite sorunun olduğunu görüyoruz. Yani bir yanda tüketen bir toplum, haddinden fazla tüketen bir toplum, bir taraftan da bulamayan, gıdaya ulaşamayan bir toplum. Yani bu dengenin sağlanması, bu dengelerin içerisinde avantajlı duruma geçen bir ülke olmamız için bunları iyi kurgulamamız lazım. Hı hı. Bugün toprakla ilgili, toprak bizim en büyük zenginliğimiz, su bizim en büyük zenginliğimiz. Maalesef bazı kaynaklarımızın tüketen bir toplum olmakla birlikte ciddi manada hoyratça kullanıldığını görüyoruz. İşte bununla ilgili de bakanlığımızın bir çalışması var biliyorsunuz, su verimliliği konusunda, hı hı, ve suyun tasarruflu kullanılması yönünde. Bunlar, yine söylüyorum, 40-50 yıl öncesinden başlanması gereken konulardı. Ama bugün de olsa, çünkü gelecekte bizi iyi günler beklemiyor. Toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Suyumuza sahip çıkmamız lazım. En önemlisi kırsalda yaşayan çiftçilerimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü o insanlar orada üretim yapacak halde tutamazsak, o insanlar orayı terk ederse üretim yapacak insan da bulamayız. O açıdan bu üç unsura, iklimi de düşünerek, gelecekte yaşanan felaketleri de düşünerek sahip çıkmamız lazım. Kurgularımızı ve stratejilerimizi ona göre oluşturmamız lazım.
Anladım Sayın Başkanım. Şimdi tabii kamuoyunda doğru bilinen yanlışlar da var. Çok süremde kalmadı ama müsaadeniz olursa ben sadece bir tanesini seçerek cevaplamanızı istiyorum. Diğer konu başlıklarımız başka bir yayınımıza kalsın. O da bence genel dinler kitlemizin bence en hassas olduğu konu olan GDO. Türkiye'de GDO'lu tohum var mı efendim? Kitabın ortasından sorayım.
Ülkemizde bir kere şunu söyleyeyim, en çok enerjimizin harcandığı konu bu. Hı. Çok açık yürekli söylüyorum. Ülkemizde GDO üretimi yoktur. 10-12 yılla hapis cezası.
İthalat var mı efendim? Yani GDO tohum ithal edebilir mi Türkiye?
Kesinlikle ithal edemez. Bu konuda da yasaklarımız var. Hı. Bu konuda bu yasağa uymayanlara da ve ülkemizin gerekli kontrollerini yapan Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzde bu işin kontrolünü, hı, yapan ülkemize GDO'lu ürün sokulmamakla beraber, tohum sokulmamakla beraber ülkemizde de tohum noktasında bir GDO'lu üretim söz konusu değildir. Bakın, burada bilinçli yapılan lobi faaliyetlerinin bir parçası olarak görüyoruz bunu. Bazen insanlar bilinçli şekilde bunu yapıyor, bazen bilinçsiz bir şekilde inanılıyor. Ben burada bu işin içerisinde olan bir çiftçi olarak,
sektör başkanı sizsiniz
olarak,
yani evet,
bunu şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Ülkemiz gıda güvenliğini sabote etme amaçlı yapılan dedikodulardır bunlar. Şu anda bizi radyolar başında izleyen tüm dinleyicilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Rahat olsunlar, tükettiği gıdalarla ilgili işleri ferah olsun. Ülkemizde GDO'lu tohum üretimi söz konusu değildir.
Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Çok hızlı aktı, süremizin sonuna geldik ama ben zihnimdeki her şeyi sordum. Çok da güzel yanıtlar aldım. Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer Güler toprağın sesindeydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.